Ayrım 10.
3 Şubat'ta gün ağarırken Marx Brüksel'e gitmek üzere yola çıktı. Jenny mobilyaları ve çeyizinin bir kısmını satmak için Hervekler'de kaldı. Yabancı bir kente taşınıp yerleşmeleri için para gerekiyordu. Paris'ten bir an önce ayrılıp kocasının yanına gitmek isteyen Jenny, her şeyi yok pahasına sattı ve bu yüzden eline geçen para son derece azdı. Üstelik bir de hastalandı. Henüz tam olarak iyileşmeden, Emma'nın tüm ısrarlarına rağmen Jenny, artık kendisine yabancı ve sevimsiz gelen kenti terk etti. Hervekler kiraladıkları faytonla onu ve çocuğu gara götürdüler. Jenny, faytonun kirli camından Paris'e hüzünle baktı. Burada öyle mutlu anlar yaşamıştı ki. Hantal bir kadanaya koşulmuş fayton, engebeli taş yolda zıplayarak tanıdık hareketli sokaklardan geçiyordu. Hervek hayranlıkla Notre Dame Kilisesi'nin silüetine dalıyor, Jenny'ye Paris'in anası muhteşem Lutetia hakkında şiirler okuyordu. Emma, Jenny'ye trende küçük Jenny'nin yüzünü tülle örtmesini öğütlüyordu. Trenler son derece pis ve lokomotifin bacası tıpkı Vezüv'ün krateri gibi duman püskürtüyor. Vagonlarda hiç konfor yok. Buhar çağının bu yüce buluşunun canı cehenneme dedi Emma, sürekli bir şeylerin yerini değiştirerek. Posta faytonlarını tercih ederim, özellikle de aktarmalı yolculuğu. Çok romantik, hava ve manzara muhteşem. Georg da hassas boğazıyla tren yolculuğu yapamaz. Tren sadece sağlıklı ve yoksul insanlara uygun. Çok doğru diye gülümsedi Jenny. Tren yollarını işçiler yapıyor, onlar yararlanmalı. Emma, ne söylediğinin farkında mısın diye kızdı Georg. Evet, benim kadar tasalı ve huzursuz bir insanın bunalıp saçmalaması çok doğal diye cevap verdi Emma hatasını kabullenerek. Etrafı avluyla çevrili, kocaman, çirkin bir ambara benzeyen gara geldiler. Taşıyıcılar eşyaları peronun tahta döşemesine bırakmışlardı. Kocaman bacalı küçük bir lokomotif, dar sandıklara benzeyen birkaç vagonu korkunç bir gürültüyle sürükleyip dumana boğarak geldi. Hervik pis kokulu dumandan öksürmeye başlayınca Emma onu oradan uzaklaştırdı. Yolcular kapılara doğru koşuyor ve eşyalarını sert banklar üzerine atarak korkunç bir itiş kakışla kendilerine yer tutuyorlardı. Jenny, çocuklar ve Helen bir yığın sepet ve bavulla henüz vagona yerleşmişlerdi ki trenin hareket etmek üzere olduğunu hatırlatan keskin bir zil sesi duyuldu. Lokomotif yine feryat etmeye başladı ve vagonlar kahverengi duman perdesiyle örtüldü. Jenny'nin peronda duran arkadaşlarını son bir kez daha görme çabası boşa gitti. Vagonlar sallandı, sanki bir uçuruma düşmeye hazırlanıyorlarmış gibi eğildi ve rayların üzerinde yürüdü. Görünüşleri varlıklı esnafa benzeyen iki kadın dua etti. Katolik bir papaz, kahverengi pelerininin cebinden bir tesbih çıkararak hızla dua okumaya başladı. Sağ salim varır mıyız? Bu tehlikeli bir ulaşım aracı değil mi diye sordu. Redingotu dizlerine kadar gelen bir ihtiyarcık pencereden korkuyla bakarak. İnsan buradan atlayamaz, şeytan gibi de hızlı. Sarsıntıdan bunalmış bir kadın fenalık geçirdi. Sanki deniz tutmuş gibi acı çekiyordu. Pencereyi açtı ve dışarıya sarktı. Esnaf kadınlar hemencecik uyudular ve sesli sesli horuldamaya başladılar. Vagonun sonlarında bir çocuk ağladı ve küçük Jenny'en hemen uyandı. Lenşe'nin açık sarı renkli büyük sepetten yollukları çıkarabilmesi için Jenny çocuğu kucağına aldı. Çok kısa bir süre sonra kahvaltı şapka kutusunun üzerine hazırlanıvermişti. Lenşen olağanüstü bir beceriyle şapka kutusunun üzerine yaydığı peçeteye küçük tabakları yerleştirdi. Tabaklarda yaprak inceliğinde kesilmiş pembe salam, purolara benzeyen avcı sucukları ve üzerinde su kabarcıkları birikmiş İsviçre peyniri vardı. Kahvaltıyı ekmek ve ev kurabiyeleri tamamlıyordu. Bu baştan çıkarıcı sofranın cazibesine karşı koymak mümkün değildi. Jenny yemeye başladı. Bu da yemek ve ev işlerinde kendini rakipsiz gören Lenşen'i mutlu etti. Gümrük memurlarının sınırda yaptığı eşya kontrolünden sonra tren yoluna Belçika topraklarında devam etti. Jenny etrafta Fransa'dan çıktıklarına dair bir belirti göremiyordu. Sadece duraklarda Fransızcadan başka Flamanca da konuşuluyordu. Küçük ormanlar, tarlalar ve tepeler vagonun penceresinde bir görünüyor bir kayboluyordu. Gökyüzünün somurtkanlığı ve çiseleyen karla karışık yağmur da Vano sokağını hatırlatıyordu. Yol boyunca karşılaşılan, birer ambarı andıran garlardaki her şey, sınır denen belirlenmiş çizginin öbür tarafındakinin tıpatıp aynısıydı. Tren rötar yapmıştı. Karl horlayan lokomotifin ve sallanan pis vagoncukların gelmesini garda uzun süre bekledi. Tren en sonunda geldi, Karl karısıyla kızına sarıldı. Ayrılıklarının üzerinden sadece birkaç hafta geçmişti ama Jenny ve Karl'ın özlemleri sınırsızdı. Zor günlerde birlikte olmalıyız diye düşünüyordu Jenny. Birbirlerine kavuştukları şu anda Jenny'nin gelecek hakkındaki endişesi yok olmuştu. Hiçbir şey imkansız ve zor gelmiyordu ona artık. La Bruyère diyor ki dedi Jenny gardan çıktıklarında, aşk ateştir, ayrılıksa rüzgar. Derin duygular rüzgarda alevlenir. Yüzeysel duygular ise söner, sınamalardan geçemez. Sevgilim, yoksa bu konuda hala kaygıların mı var senin? Bizim sevgimiz tüm sınamalardan çok önceden geçti ve sonsuza dek süreceğini kanıtladı. Jenny sessizce onun elini sıktı. Yabancı kente merakla bakıyordu. Kent göklere doğru uzanan sayısızca yapı ve tapınaklarıyla, sivri çatılarıyla, dar ama Paris'tekiler gibi düzgün olmayan sokaklarıyla, heykel ve şadırvanlarla süslü bir yığın meydanıyla insanı etkiliyordu. Burada başka bir kültürün, Flaman kültürünün havası hissediliyordu. Tüccarlar ülkesi, sakin burjuva monarşisi, Paris'te bir volkanın üzerinde oturan Louis Philippe tam da böyle bir ülke düşlüyordu ama nafileydi. Jenny, sessiz Plain Saint-Gudule sokağındaki Bois Sauvage otelinde kiralanmış, özenle döşenmiş mobilyalı daireye girip, yorucu yolculuğun ardından biraz dinlendikten sonra, Karl ona Brüksel'e geldikten hemen sonra yaptıklarını anlattı. Karl'ı emniyet müdürlüğüne çağırmışlar ve son derece kibar karşılamışlardı. Konuşma kısa sürmüştü. Eğer siz Bay Karl Marx, ailenizle birlikte Belçika Kraliyet Başkenti'nde yaşamak istiyorsanız, Belçika'nın siyaseti hakkında bir tek satır bile yayınlamayacağınıza dair yazılı bir belgeyi imzalama nezaketinde bulunmanız gerekecek. Marx rahatlayıp derin bir oh çekmiş ve iyimser bir tavırla gülümsemişti. Böyle bir belgeyi gönül rahatlığıyla imzalayabilirmiş. Bu konuyla ilgilenmeyi hiç mi hiç düşünmüyormuş. Jenny Brüksel'de şair Freiligrath'la tanıştı. Jenny'nin Paris'ten gelmesinden hemen sonra şair soğuk bir Şubat günü Marx'lara gelmişti. Küçük Jenny, ağaç parmaklıklı yüksek bir sandalyenin üzerine oturmuş yüksek sesle gülüyordu ve kurdelelerle ve dantellerle süslü yeni elbisesi içinde oldukça sevimliydi. Koyu renk saçlarına yerleştirilmiş şapkasının kurdeleleri gamzeli çenesinin altında bağlanmıştı. Lenşen masalara ve raflara kolalı peçeteler, ufak tefek süsler yerleştirmiş, Bois Sauvage Oteli'nin mütevazi odaları birden değişmişti. Eve dönen Karl'ın sesini duyunca Jenny yan odaya çıktı. Karl yalnız değildi. Karısına yanındaki orta boylu adamı tanıttı. Bu Ferdinand Freiligrath, şair, demokrat, gericiliğin yılmaz teşhircisi ve gerici Prusyacılığın düşmanı. Evet, özgürlük ve anıtın yazarı, mükemmel şiirler dedi Jenny, yorgun yüzlü yabancıya bakarak. Freiligrath artık kırkına merdiven dayamıştı. Dağınık saçları omuzlarına düşüyordu. Son yıllardaki gezginlik, saf romantizme dayanan eski ideallerin yıkılışı, dünyaya hakim olan haksızlığa karşı nefreti, sadece ruhunu değil, geniş sakallı, hafifçe şiş, solgun yüzünü de acıyla damgalamıştı. Freiligrath için apolitik dönem sona ermişti. Hayalperest, edebiyatın herhangi bir amaç taşımasından nefret eden, soyut sanata özlem duyan şair, katı ve sarsıcı gerçekle karşılaşınca, insanların ne çok acı çektiğini ve birçoğunun yaşamını ne kadar bilinçsiz sürdürdüğünü fark edince ürpermişti. Geçmişte yazdığı açıklıktan yoksun ama bülbül şakımaları gibi coşkulu şiirleri, kendisine 300 talerlik kraliyet maaşı sağlayan destanlara ve türkülere beslediği hayranlık, şimdi ona bağışlanmaz bir ihanet gibi geliyordu. Herweg'in sürülmesi, yaşayan ilerici düşünce ve görüşlere karşı uygulanan baskı, yöneltilen saldırılar kinini bilemişti. Kraliyet maaşından vazgeçip Almanya'yı terk ettiği ve yeni yazdığı devrim şiirleri dizisini, inancın sembolünü yayınladı. Karl Freiligrath'la tanışmış olmaktan çok hoşnuttu. Onun açık, sade ve erkeksi karakterini beğeniyordu. Şubat'ın son günlerinde Marx'ı canlandıran ve sevindiren bir gelişme daha olmuş, Engels'le birlikte Bruno Bauer'e karşı yazdıkları kitap yayınlanmıştı. Karl'ın kafasında bundan böyle artık yeni tasarılar vardı. Bu arada Friedrich ona aralıklarla günlük tarzında yazdığı uzun bir mektup gönderdi. Sevgili Marx, Köln'le yaptığım uzun yazışmalar sonucunda nihayet adresin elime geçti ve oturup hemen sana yazıyorum. Sınır dışı edildiğinin haberi gelince, yapmak zorunda kaldığın fazladan harcamaları, komünistlere yakışır bir şekilde hep birlikte paylaşmak için hemen bir hesap düzenlemeye karar verdim. Başarılı oldu ve 2-3 hafta önce Jung'a 50 küsur taler gönderdim, Düsseldorflulara da yazdım, onlar da bir o kadar topladı, Westfalia'da ise bu işi HES'e verdim. Birkaç güne kadar tüm paraların elime geçeceğini umuyorum ve o zaman onları sana Brüksel'e göndereceğim. Bu miktarın Brüksel'de düzenini kurmaya yeterli olup olmayacağını bilmediğim için kendiliğinden de anlaşılacağı gibi İngiltere'de yayınlanan ilk yazımdan yakında alacağım paranın tamamını olmasa da çoğunu, onsuz da yapabileceğimden ve babamdan borç isteyeceğimden dolayı büyük bir zevkle sana bırakacağım. Hiç olmazsa bu itlerin sana yaşattıkları maddi sıkıntıdan dolayı sevinmelerine izin vermeyelim. Üstüne üstlük kirayı sana peşin ödetmeleri de pisliğin daniskası. Korkarım seni Belçika'da da rahat bırakmayacaklar ve önünde sonunda İngiltere'ye taşınmak zorunda kalacaksın. Burada Elberfeld'de bir bilsen ne mucizeler gerçekleşiyor. Biz dün kentin bir numaralı restoranında ve en büyük salonunda komünist toplantılarımızın üçüncüsünü düzenledik. Birinciye 40, ikinciye 130, üçüncüye ise 200 kişi katıldı. Elberfeld ve barmenin tamamı orada temsil edildi. HES bir tebliğ sundu. Müller'den, Pütman'dan şiirler ve Shelley'den parçalar okundu. Yanı sıra mevcut komünist topluluklarla ilgili makaleler de okundu. Muazzam bir başarı. Komünizm tüm konuşmaların ana temasıydı ve bu bize her gün yeni sempatizanlar kazandırıyor. Buradaki ortamın buna ne kadar müsait olduğunu tahmin edemezsin. Bizi ne zamana kadar rahat bırakacaklar bilmiyorum. Ama polisin çok zor durumda olduğu kesin. Ne yapacağını bilmiyor. Asıl hayvan Landra ise şu anda Berlin'de. Dipnot, kaymakam ilçenin en büyük mülki amiri. Ama toplantılarımızı yasaklarlarsa kurnazlık yapıp bir yolunu bulacağız. Eğer başaramazsak bile biz artık herkesi öyle canlandırdık ki burada herkes bizim edebi eserlerimizi okuyor. 26 Şubat. Dün sabah belediye başkanı Bayan Obermeyer'e lokalini toplantılara kiralamasını yasakladı. Bana da resmi olarak eğer bu yasağa rağmen toplantı düzenlenirse tutuklayıp dava açacağı bildirildi. Biz tabii ki bunu ciddiye almadık ama hakkımızda soruşturma açıp açmayacaklarını bekleyip göreceğiz. Aslında bu düşük bir ihtimal. Çünkü buna imkan vermeyecek kadar akıllı davrandık ve soruşturma açmaları durumunda hikaye hükümet için büyük bir rezaletle sonuçlanacaktı. Çünkü toplantıda savcılar ve mahkeme heyetleri de vardı. Tartışmalara defterdar bile katıldı. Yukarıdaki satırları yazdıktan sonra ben bir hafta Bonn ve Köln'de kaldım. Kölnlüler birlik sayesinde toplantı düzenleyebiliyorlar. Bizim konumuzla ilgili bundan böyle toplantıların yasaklandığını belirten Düsseldorf'tan bir emir geldi. Eleştirel eleştiri hala gelmedi. Yeni adı Kutsal Aile, zaten yeterince kızgın olan benim Sofu ihtiyarla aramızı daha da çok açacak. Sen tabii ki bunu bilemezdin. İlanlarda görüldüğü gibi ilk önce benim ismimi koymuşsun. Neden? Ben hemen hiçbir şey yazmadım ki, senin stilini ise herkes tanıyacak. Daha fazla paraya ihtiyacın olup olmadığını bana hemen yaz. 2-3 hafta sonra Wigand'ın bana bir şeyler göndermesi gerekiyor ve sen de onları kullanabilirsin. Korkarım ki hesapta topu topu 120-150 frank toplanacak. Senin F.E. Marx ailesi Mayıs ayında Saint-Loven kapıları yakınındaki Dalyans sokağındaki 5-7 no'lu küçük bir eve taşındı. Marx'lara kısa sürede ısınarak sık sık ziyaretlerine giden ve tüm Marx ailesinin sağlık sorunlarını üstlenen ev sahibi, iyi niyetli ihtiyar doktor Breyer ilginç bir insandı. Vitalizme sempati duyuyordu, insanın yaşam süresinin doğuştan belirlenmiş olduğu görüşündeydi ve kan vermenin mucizevi gücüne inanıyordu. Doktor Breyer hastaya çağrıldığında bazen kan almak üzere cebinden ipek mendile sarılı bir bıçak çıkarıyor ve böylelikle insanları ve özellikle kadınları adam akıllı korkutuyordu. Metodunu uygulamakta ısrarlıydı. Hastalığa kötü kanın yol açtığını kanıtlamaya çalışırken ikna edici güzel laflar ediyordu. Marx da kolundaki damarlardan kan alınmasına birçok defa razı olmuştu. Jenny ve Lenche'nin harıl harıl ev işleriyle uğraştıkları bir sırada dış kapının hızlı hızlı vurulduğu duyuldu. Jenny üzerindeki önlüğü çıkarmadan ve yürürken saçlarını düzelterek kapıyı açmaya gitti. Kapıda yüzü insana büyük bir huzur veren genç bir adam vardı. Gülümseyerek, "Karl Marx'la görüşebilir miyim? Adım Engels," dedi. Jenny Marx sevinçle ona elini uzattı. "Lütfen Karl ve ben çok seviniriz." "Demek Doktor Marx'ın karısı sizsiniz. Hakkınızda çok güzel şeyler duydum. Maalesef Karl'la Paris'te görüştüğümüz sırada siz yoktunuz." "Evet, ben o zaman Trier'deydim." Her iki genç birbirlerine gülümsediler ve kanları hemen ısındı. "Karl, Karl, dostumuz nihayet geldi, buraya gel." Karl ve Frederick çok sıcak kucaklaştılar. Öğlen yemeğinden sonra Jenny fincanlara kahve koyarken sordu. "Söyleyin Engels, nasıl olur da siz daha ergenlik çağındayken ve henüz Karl'la tanışmamışken ikiniz için sanki iki yoldaşmışsınız gibi şiir yazarsınız? Sanki bir ön sezi, öyle değil mi?" "Evet, ben her zaman Karl gibi bir dost aradım." Oswald, Frederick'in şaşmaz bir şekilde bugünü öngördüğü şiirlerini yine duymak isterdim, diye ısrarla üsteledi Jenny. "Lütfen oku," diye katıldı Karl da karısına. Ve Frederick birkaç yıl önce yazdığı şiirini gülerek hatırlamaya çalıştı. "Kimmiş burada en sol, kızıl pantolonla yanıyor kalbi biber gibi her gün. O bacakları uzun erkek, konuşuyor kızgın, ateşli. Bu Oswald'ın ta kendisi, bu kahraman Montagnard. Tanınmış usta o giyotinde, biricik şarkı seviyor bu dünyada, biricik, bitiyor şu basit nakaratla. Forme vos bataillons, aux armées citoyennes." Dipnot: "Taburlar kurun, silahlar kuşanın yurttaşlar." Onun ardından kimi böylesine fırtınayı cesur görüyorsun? Yolsuz fikirli Trier'in esmer oğlu. O yürümüyor, uçuyor, inletiyor çığ gibi ortalığı. Uzatıyor güçlü kollarını ileriye, sanki yıkacak gökleri üzerimize. "Mükemmel," diye alkışladı Jenny. "Hayır," diye sessizce cevap verdi Frederick. "Bu şiirleri uzun süre önce henüz çok gençken yazmıştım." ama siz şu anda bile sadece 25 yaşındasınız diye neşeyle güldü Jenny. Marx ise 27 yaşında dedi Engels. Yaşça da birbirinize yakınsınız, tıpkı iki arkadaşın olması gerektiği gibi. Kapı açıldı, içeri elindeki sepetle kabartılmış saçlarının üstüne bembeyaz küçük bir şapka geçirmiş olan ciddi, enerjik yürüyüşlü genç bir kız girdi. Yüzünün tazeliği ve açık renk gözlerindeki masumluk insanı derinden etkiliyordu. Pembe yanaklarıyla kırmızı dudakları ise her Parisli kadını kıskandırabilirdi. İçeriye giren kız seviyeli bir merakla, güvensizce ve biraz da göz ucuyla Engels'i süzdü ve kararsızlıkla durdu. "Tanıştırayım Frederick, bu bizim iyimser dehamız, ev işleri tanrıçası," diye başladı Jenny. "Ve diktatör," diye şaka yaptı Carl. "Helen Dömut. Annem 9 yaşından beri yanında yaşayan Lenşen'i bize göndererek evinin en değerli hazinesinden yoksun kaldı." "Niçin böyle konuşuyorsunuz?" dedi Helen utanarak ve Frederick'e biraz beceriksizce reverans yaptı. Gözleri cesaretle ve dürüstçe karşılaştı. Helen'in yüz ifadesi biraz yumuşadı ama sanki genç adamın zeka ve sadeliğinin etkisine kapılmak istemiyormuş gibi sonra yine somurttu. Helen dikkatliydi ve hiç kimseye kolay kolay güvenmiyordu. Ağır koşullarda geçen çocukluğu ve köyündeki yoksulluk, Helen'i yabancı insanlara karşı uzun süre mesafeli davranmaya ve duygularını belli etmemeye koşullamıştı. "Lenşen tüm arkadaşlarımızla bizim gibi yakın arkadaş ve umuyorum ki o bundan böyle senin de arkadaşın olacak," dedi Carl gülümseyerek. Kısa bir süre sonra Lenşen çıkınca Jenny yine konuyu ona getirdi.